أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Gül Sohbetleri programımızda Anneler Gülistanı'nın Mariye Annemiz Gülistanı 17. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Hatırlayacağınız gibi insan hayatında bir dönüm noktası olan bir konuya gelmiştik. İnsan hayatında dönüm noktası olan konular çoktur. Bunların birine gelmiştik. Belki de en önemli olanların birine. Mariye annemizin meşhur hac yolculuğu. Şu ana kadar geldiğimiz yere kadar diğer annelerimizle beraber Resulullah Aleyhisselam ve Ashab-ı Kiram'la beraber hacca geliyorlardı. Ön hazırlıkları geçen hafta görmüştük. Mekke'ye kadar yaklaşmışlardı. Orada dersimiz bitmiş idi. Süremiz dolmuştu daha doğrusu. Şimdi efendim, İki haftaya yakın, bazen iki hafta, duruma göre bu 10 güne de düşebiliyor. Ama yuvarlak iki hafta. Çünkü oldukça kalabalık bir topluluk. Yani 100 bin, 120 bin olacak bunlar. Yani böyle kalabalık olunca ona göre intikal de yavaşlıyor ister istemez. Yani yuvarlak yakın deyimini o yüzden kullanıyorum. İki haftaya yakın süren bu heyecanlı yolculuk Mekke ufuklarına varınca bir başka heyecanın kapılarını açtı. Hani bir yere gideceksiniz, biriyle buluşacaksınız, görüşeceksiniz, konuşacaksınız, bir muhabbet paylaşacaksınız. Böyle bir niyeti içinize koyduğunuzda zaten bir heyecan başlar. Büyük bir heyecan başlar. Bu heyecanla beraber şimdi yola çıktınız, heyecan artar. Yaklaştınız, daha çok artar. Ve ne diyoruz şimdi? Mekke ufuklarına varınca bir başka heyecanın kapılarını açtı. Peygamberimiz Aleyhisselam önderliğinde yola çıkan hac kafilesinin gelmekte olduğu haberi üzerine Mekke'nin önde gelenleri başta olmak üzere bütün halk onları karşılamaya çıktı tabii. Bunca karşılayıcıların sevinç gösterileri ve coşkuları kutlu yolun kutlu yolcularını sarıp sarmaladı. Şimdi böyle bir anda Mariye annemizin durumu. Mariye annemiz de diğer annelerimiz gibi bu coşkulu karşılama karşısında çok duygulandı. Ama o sadece kalabalığa değil, gördüğü an yüreğini hoplatan Beytullah'a bakmaya başladı. Kabe-i Muazzama hoş geldiniz der gibiydi bütün yolculara. Şimdi efendim büyük çoğunluğunuz hacca umreye gitmiş oraları görmüşsünüzdür. Yani böyle Mekke'ye girince nasıl görünüyor Kabe? Şimdi görünmüyor tabii. Hem koca koca binalar hem de etrafını çeviren sur gibi duvarlar var malum. O zaman bunların hiçbirisi yoktu. En uzaktan biri Mekke'ye doğru baktığında Kabe'den yüksek bina yoktu. Müşrikler müşrik oldukları halde Kabe'ye saygılarından dolayı hiçbir binayı Kabe'den yüksek yapmamışlardı. O zaman bile. Ama şimdi oraya gidince konuşuyoruz, kızıyoruz, niçin böyle yaptılar, böyle olur mu diyoruz ama her hacı, her umreci Kabe'ye yakın otel olsun diye bir de onları istiyorlar. Ya bir taraftan Kabe'ye yakın otel istiyorsun, bir taraftan burada bu kadar bina yapılır mı diyorsun. O yüzden böyle binalara bakıp da ezber konuşmayalım. Yani bu öyle görüldüğü gibi değil. Fakire hamdolsun 8 defa umre nasip oldu, gittim geldim. En son mesela, en son değil de ortalarından bir tanesinde en yakın işte o saat kulesi olan binanın 38. katındaydım. Çok böyle ihtişamlı bir insanların umresiydi. Beni kafile hatip olarak davet etmişlerdi. Ve gördüm ki yüksek, yani bir de arada kaç tane markette var. Yani 38, yani neredeyse 60. kat anlamına geliyor. Çünkü 3 ayrı asansör çıkarıyor yukarıya. Efendim oldukça yüksek ve böyle ininceye kadar çıkıncaya kadar insan tansiyonu çıkıyor. Ve orada gördüm, Kabe'yi görüyorsunuz yukarıdan ve büyük bir çoğunluk otelden çıkmadan Kabe'ye bakarak namaz kılıyorlardı. Bunun fetvaları çok soruldu, bana da soruldu. Ben fıkıhçı değilim, fetva verecek konumda değilim. Ama öyle bir gücüm olsa otellerden namaza uyulmaz diyeceğim de diyemiyorum. Neden? Çünkü Kabe'nin yanına varmak başka, uzaktan bakmak başkadır. Yani öyle yüksek binalar yapıldı ki Kabe küçücük görünmeye başladı. Şimdi bunlara niye açıklama yapıyorum? Yani Kabe'nin büyüklüğü metrekare olarak değil, manen büyüklüğü. Buraya dikkat edin diye söylüyorum. Yani eğer binaya, taş binaya takılırsak, ya hocam işte öyle o kadar da ihtişamlı değil, şu kadar bir bina işte, diğer binalar daha büyük deriz. Öyle değil. Mesela binanın, yani Kabe yapısının çok sanatsal bir yapı şeklinde de yapılmamıştır Kabe. Mesela Osmanlı döneminde etrafında oturan hacılar gölgelikte otursunlar diye kubbeli kubbeli böyle bir gölgelik bir şey yapmışlar. Dört etrafına çevirmişler. Kubbeli ama direkler üzerinde uzaktan bakan gene Kabe'yi görüyor, yani onları kesmiyor. Ama hiçbirisi Kabe yüksekliğinde değil, bir. İkincisi, o küçük kubbelere soğan kubbeleri deniyor. Soğanlı kubbe. Niye soğan kubbe? Bu kuru soğan başları gibi kubbeler, böyle nizamlı düzgün kubbeler değil. Biri büyük, biri küçük, biri yamuk, böyle o şekilde kubbeler yapmışlar. Yani Osmanlı oraya bir sanat vurarak İnsanları sanata baktırmak değil, sadece gölgelik olsun diye yamuk yumuk kubbe yapıyor ki dikkatler Kabe'ye çekilsin diye. Yani buradaki medeniyetin, ihtişamın nereden kaynaklandığını, imandan kaynaklandığını bu vesileyle görmüş olalım. Ben mesela ilk gittiğimde bunları daha önce okurduk, ederdik. Böyle görünce insan duygulanıyor, ağlayası geliyor. Çünkü onun hemen önüne Suud, daha yüksek bir kubbeli yapılar yaptı. Böyle çok şahane, yani kubbe böyle yapılır dercesine mükemmel, düzgün, ölçülü ve sanatsal kubbeler yaptı. Halbuki Osmanlı o sanatları Kabe'nin dışındaki başka yerlere mühürünü vurmuştur. Ama orada, yani sadece dört duvar Allah'ın kutsal evi diye oraya bakılsın, dikkatler oraya verilsin. Yani işlemeye, renklere, kubbeye, sanata değil, Beytullah. Şimdi şunu söyleyeyim, baştan peşin peşin. Yani Maria annemizin nasıl anladığını bilmiyorum ama. Yani sonuçta o bina bildiğimiz taştan, tuğladan örülmüş bina. Dışında da işte fabrikalarda örülmüş siyah bir bezle örtülmüştür. Yani bu binanın adı Kabe. Bunun adı Beytullah. Ne demek Beytullah? Allah'ın evi demek. E şimdi nasıl oluyor? Allah'ın eve mi ihtiyacı var? Beytullah. Bunlar tamamıyla iman meselesi olup imanda aşk düzeyini yakalayamayanların tartıştığı, boş boğazlık ettiği konulardır. O yüzden mesela bir tane hacı hatırlarım ben. Böyle Kabe'ye bakıyor bakıyor döndü bana. Ya hocam dedi, affedersin de Kabe Kabe diye biz buna mı geldik dedi, yani bu mu Kabe dedi. Adam yani hangi yapıya mı gelmiş, neye gelmiş onu anlamadım. Ben çok tabii üzüldüm, arkamı dönüp gitmek zorunda kaldım. Ona ne cevap vereyim? Gidenleriniz bilirsiniz. Bakın ayet ve hadis kaynaklarımızda Kabe'ye bakmanın bile sevap olduğunu biliriz. Şimdi eskiler veya yeniler yaygın bir deyimdir, güzele bakmak sevaptır diye. Asıl da burada güzel olan Kabe'dir. Kabe'ye bakmak sevaptır bu anlamda. Aslında kastedilen budur. Ama insanların ördüğü bir duvar, üzerinde siyah bir tane örtü var. Ona bakıyorsun. Şimdi Kabe'ye bakarken böyle, yani böyle boş boş bön bön bakarsan tabi taş duvar görürsün. Bön bön bakarsan taş duvar görürsün. Ama üç boyutlu resme bakar gibi kendini Kabe'ye verirsen Kabe seni içine alır. Yani mekan olarak demiyorum. Yani ruhuna, ruh anlamında söylüyorum. Yani başkalarının göremediğini görmeye başlarsın. Ona bakarken üç boyuttan bir boyuta geçersin. Bu his boyutudur. Bu bir zirvedir. Ama nasıldır? Onu orada yaşayanlar bilir. İşte Maria annemiz onu yaşıyor o anda. Bir de yeri gelmişken küçük bir tenkit yapayım. Böyle hac ve umre ile ilgili böyle küçük tanıtıcı belgesellerde, yani video çekimlerinde şurada burada işte Kabe'yi göstererek lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyk la şerike lebbeyk diye böyle coşkuyla tedbirlerle Kabe gösterilir. Halbuki öyle değil biliyorsunuz. Kabe'yi görünceye kadar lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyk la şerike leke lebbeyk innel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek diye coşarsınız. Siz haykırırsınız, dağlar taşlar cevap verir. Ama Mekke'ye yaklaştıkça artan telbiye sesiyle, bu telbiyeydi, telbiye, dağ taş inlerken Kabe göründüğü an bütün diller bir anda sustu. Lebbeyk yoktu. Kabe göründü. Kabe konuşuyor artık. Beytullah konuşuyor. O yüzden Kabe göründüğü an lebbeyk biter. Her şey biter. Bunca yıl sıradan bir Hristiyan olarak yaşayan Maria annemiz ilk defa gördüğü Kabe ile beraber yeniden doğuyordu adeta. Daha önce de Kabe'yi çok duymuş, çok dinlemişti. Ama o zaman Hristiyan olduğu için pek ilgisini çekmemişti. İslam ile şereflenip Müslüman olduktan sonra Kabe kelimesi geçtikçe içinde tarifsiz bir hissiyat dolaşır olmuştu. Ama şimdi Kabe ile karşı karşıyaydı. Kabe'ye bakarken Kabe'nin de kendine baktığını düşünüp bir başka heyecan yaşıyordu. Ve bu heyecan artarak devam ediyordu. Hatırlamanız lazım kıymetli dinleyenlerim. Bundan önce de Hazreti Reyhane annemizi işlerken aynı ifadeleri kullandık. Diğer anneleri işlerken aynı ifadeleri kullandık. Bakınız, aşk aynı aşk, yol aynı yol, beyt aynı beyt, hedef aynı hedef, ibadet aynı ibadet. Hangi annemizi anlatsak, hangisini işlesek, sadece üç annemizde bu değişiyor. Üç annemizde. Bunlardan biri şu anda gördüğümüz Maria annemiz. Diğeri bundan önce gördüğümüz Reyhane annemiz. Diğeri çok daha önce gördüğümüz Safiye annemiz. Reyhane annemiz ile Safiye annemiz Yahudilikten gelmeydiler. Onlar bu kıyası yaparken Yahudilikten geldikleri için ifadesini kullandık. Maria annemiz Hristiyanlıktan gelmedir. O yüzden Hristiyanlıktan gelme ifadesini kullandık. Diğer annelerimizin ise, Hatice annemiz zaten Mekke'de vefat etti, onun için kullanmadık böyle bir şey. Şirkten müşrik idiler, İslam'a girdiler. Yani onlar zaten Mekkeli, Cüveriye annemiz hariç, zaten onlar Mekkeliydiler. Şimdi burada mesela yıllar önce Cüveriye anneyi işlemiştim. O da ilk defa geldiğinde aynı hisleri taşımıştı. İşte yani Cüveriye anne, Reyhane anne, Mariye anne, Safiye annen dışındakiler Kabe'yi biliyorlar. Onu hemen söylemiş olayım. Ama bu dediğim gibi daha önce Medine'ye gelince duymuş bunları. Ama şimdi böyle bambaşka bir hissiyatı yaşıyor. Mübarek Beytullah'ı görüyor. Sevgili annelerimiz de bütün sahabiler gibi Resulullah Aleyhisselam'ın talimatı ile hareket ediyorlar. O ne yapıyorsa hepsini aynısını yapmaya çalışıyorlardı. Şimdi ben burada uzunca bir notlarımı aldım. Böyle ekrana bakıyorum. Efendim, Resulullah Aleyhisselam'ın Kabe'ye girişini, Hacerül Esved'i selamlayışını, tavafa başlayını, sonra işte ki tavaf bitince ki ibadetler, oradan say yapmaya geçmesi, ondan sonraki işte Müzdelife, Mina, Arafat meseleleri, bunların tamamını Mariye annemiz de Peygamber Aleyhisselam'la beraber, diğer annelerimizle beraber yaşadı. Ben her annemizi işlerken buraya hep böyle geçtim. Neden? Neden? Normalde yazdım. Buradan okuyabilirim mesela ama hep böyle atladım. Yani bunları. Çünkü hac ibadeti anlatılmaz yaşanır. Allah umre nasip etti. Umreyi anlatırım. Ama hac henüz nasip olmadı. Kuramızda çıkmadı. Bekliyoruz sıramızı inşallah. Efendim, dolayısıyla yani hissiyatın içinde olmak istiyorum. Yani onu yaşamak istiyorum. Aranızda beni şu an dinleyenler arasında hacılar çok vardır. Benim şimdi şu anda nasıl zorlandığımı onlar anlarlar. Farkına varırlar. O yüzden ben acizane Resulullah Aleyhisselam her ne yapıyorsa annelerimize talimatı veriyordu. Ashab-ı kiram da zaten onu görüyorlardı. Resulullah Aleyhisselam'ın önderliğinde efendim hac ibadetini yaptılar. Hazreti Mariye annemiz diğer annelerimiz ile beraber Resulullah Aleyhisselam'ın yanında, onlarla beraber işte gerek Harem-i Şerif'te, gerek Arafat'ta, Vakfe'de, gerek efendim şeytan taşlamalarda, Mina'da, Müzdelife'de bütün bunları yaşadılar, ettiler ve Aleyhisselam kurbanlarını kesti. Orada Arafat'ta biraz, Müzdelife'de biraz, Mina'da biraz böyle hitabelerde bulundu. Kaynaklarımız bu hitabeleri bir araya getirerek Veda Haccı hitabesi diye efendim hadis kaynaklarımızda geçer. Ama sallallahu aleyhi ve sellem şu ifadeyi kullanmam gerekiyor. Haccınızı benden öğrenin. Zira bilmiyorum, belki de bu haccımdan sonra bir daha hac edemem. Bunu araya koyarak oradaki bütün ashabıyla Resulullah vedalaştı. Bu hac hadisesi içinde Mariye annemiz, ayırmıyorum, diğer annelerimizle beraber sürekli Resulullah'ın yanında efendim her türlü vazifelerini yaptılar, bitirdiler. Rivayetlerde 100 bin ya da 124 bin civarında ashab-ı kiram onlarla beraberdi. Bu hac yaşandı ve neticede sevgili Mariye annemiz diğer annelerimiz ve sahabiler gibi bu mukaddes yolculuğun her safhasını bir başka sindirerek yaşadı. Gerek yolculuk esnasında ve gerekse diğer bütün yerlerde Resulullah Aleyhisselam ile beraber olmanın hazzını tadıp bir başka mutluluk yaşadı. Şimdi burada biraz beraberlikten bahsetmek istiyorum. Birliktelikten bahsetmek istiyorum. İçindeki huzuru süzüp çıkarmak istiyorum. Beraberlik önce gönüllerde başlar. Duygularda başlar. Hissiyatlarda başlar. Gönüllerde, duygularda, düşüncelerde, hedeflerde, gayelerde beraberlikleri olmayanın bir araya geldiklerinde bedensel beraberliklerin bir manası yoktur. Ama gönüller beraberse, ayrı ayrı diyarda olsalar, uzaklarda da olsalar, o gönüller birbirlerine yakın olur. Bu yakınlık uzakta da olsa hüzünle huzuru beraber işler. Hüzün ve huzur beraber olur. Efendim, bu kalbi, duygusal, hissi, muhabbet yakınlığı, beraberliği var. Ama bedenle olarak uzakta, tekrar söyleyeyim, huzur var, hüzün var. İkisi beraberdir. Ama hüzün huzurun üzerine bastırmaz yani. O tatlı bir huzurun hüzünüdür. Ancak bu beraberliğin yanında bir de yan yana, beden bedene, yani beraber aynı mekanda olurlarsa hüzün kalkar, tamamıyla huzur olur. Bilmem anlatabildim mi? Ama sanıyorum doğru anlattığımı düşünüyorum kıymetli dinleyenlerim. O yüzden bütün mesele bu beraberliği sağlamak. İnşallah şöyle bir örnek vereyim. Ben daha önce vermişimdir. Bir Allah dostu sohbet yapıyor. Sohbet esnasında böyle bir anda duruyor, konu pat diye değiştirir gibi en önde oturan kişiye bakarak yanındaki Yemen'de diyor. Sonra başını kaldırıp uzaklara bakarak Yemen'deki yanında diyor. Sohbete devam ediyor. Sohbetten sonra bunlar bir araya gelip durumu değerlendiriyorlar. Niye acaba böyle dedi üstadımız, bunun hikmeti nedir diye. Efendim hikmeti kendi aralarında konuşurlarken o yanındaki Yemen'de dediği kişi işte böyle mahcubiyetle, ya böyle muhabbet ederken böyle Yemen'den bir konu geçti. Ben de sohbetten sonra oraya gidecektim. Gidince bari şunları yapayım diye bir iki saniye içinden geçirmiş. Yani mekan beraberliği olan bir yerde birkaç saniyelik gönlü Yemen'e gitmiş. Yanındaki Yemen'de. Yanındaysan gönlün de yanında olsun, gönderme bir yere. Ama o anda Yemen'de biri bu ekip içerisinde şöyle çarşı pazarda ne iş yapıyorsa bakmış ki saatine, vay demiş, şimdi bunlar ne güzel muhabbet yapıyorlar, ben buradayım onlarla beraber değilim, hüzün içerisinde. Orada ne iş yapıyorsa birkaç saniyelik böyle gönlünü sohbete gönderiyor. Üstad Yemen'deki yanında diyor. Gönülleri göndermeyenlere gönüller gönderilmez. Yani mesajı atarsın ki cevap versinler diye. Ha, atıyorsun cevap vermiyor, atıyorsun vermiyor, onlar da var. Ama bütün mesele mesajları gönülden atmak. Demek ki gönülden atarsak cevaplar da gönülden gelecektir. Bunu ben burada bunu böyle anlıyor, böyle düşünüyorum. O yüzden diyorum ki Resulullah Aleyhisselam ile beraber hac yapmanın sevinç ve huzurunu yaşadı. Sadece Mariye annemiz değil, bütün annelerimiz, bütün sahabelerimiz bir başka aleme girdiler. Her bir annemizin farklı bir etkisi var tabii. Dolayısıyla hangi annemize bakarsak bunları görürüz. Ama az önce ifade ettiğim gibi hac ibadeti esnasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ile beraber olmanın verdiği başka bir huzur bu. Yani kalbi beraberliği, hissi beraberliği, iman beraberliği, ahlak beraberliği, muhabbet beraberliği, aşk beraberliği, çok sayıda beraberliklerin yanında bir de mekan beraberliği var. Huzur üzerine huzur. Huzur üzerine huzur yaşadığı o huzur beldesinde Hazreti Mariye annemiz radıyallahu anha.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Evet efendim, Hazreti Mariye annemiz bütün bu duygu ve heyecan içerisinde öyle bir havaya girmişti ki bunu ifade edecek sözlük üretilmemiştir daha. Bunu her annemiz için kullanmıştık. Hala söylemeye devam ediyoruz efendim. Resulullah Aleyhisselam ile beraber ve onun hanımı olarak hac ibadetini de yapıyordu. Bundan büyük bir mutluluk, bir huzur olabilir miydi diye bu soruyu da tekrar sormak durumundayız. Allah herkese nasip etsin diyeceğiz ama peygamberle beraberlik öyle kolay bir şey değil. Medine-i Münevvere'ye döndükleri zaman özürleri ve başka sebepleri yüzünden Resulullah Aleyhisselam ile beraber hac ibadetini yapamayanlar akın akın ziyaretlerine geldiler. Mariye annemiz radıyallahu anh'a diğer bütün annelerimiz gibi şimdi de hacı anne olmuştu artık. Şimdi hocam ne oldu, birdenbire bitti diyorsunuz. Yani hacı hemen kısa kestiniz, birdenbire bitti, doğrudur. Çünkü burada Mariye annemizin hacına ilişkin müstakil rivayetler fazla yoktur. Diğer annelerle beraber aynısını yaptığını, hacı olduğunu biliyoruz. Evet efendim, Hazreti Mariye annemiz bunca nimetlerin yanında hac nimetiyle de müşerref olmuş, tabir yerinde ise dünyalık her şeyi yaşadığı gibi onu ahiret alemine götürecek şeyleri de yaşamıştı. Allah'tan daha ne isteyebilirdi ki? Resulullah Aleyhisselam ile birlikte hac yapmanın verdiği o manevi hava sürekli üzerinde görülüyordu. Öyle ki ibadetlerini yaparken bile o özel muhabbeti belli oluyordu. Şimdi hac ve umre ziyareti gerçekten çok mukaddes bir ziyaret, kutsal bir görev, büyük bir ibadet. Hem maddi hem manevi hem bedeni bir ibadet biliyorsunuz. Bizim ülkemizde bu konu bayağı da üzerinde durulan, yer yer yanlış anlaşılmalara sebebiyet veren konulardan biri de hac ibadetidir. Birkaç bir şey söyleyeyim Maria annemiz vesilesiyle söyleyeyim. Şimdi diyelim genç yaşta biri hacca gidecek olsa, eğer esnaflık yapıyorsa ya şimdi zamanı değil, biraz geçsin. Çünkü gelince daha yalan söyleyemezsin derler mesela. Hani bizim insanımız aslında bu cümle yanlış değil, doğrudur ama yanlış ifade ediyoruz yani. Sanki hacı olmayanlar yalan söyleyebilir. Hacı olunca yalan söylemeyeceğiz. Zaten yalan söylemeyeceğiz ama hacı olduktan sonra daha dikkat edeceğiz. İşte mesela bazıları var, eğer ticaret yapıyorsa haca gitmeye niyetlendi mi en son artık böyle her şeyi hallediyor ediyor. Hacına gidiyor geliyor, ticareti bırakıyor. Bunlar da doğru değil. Doğru değil. Doğru olan yani hacı tüccar olacağız, hacı iş veren, hacı iş yapan, hacı iş yani ya yalan söyleriz, milletin hakkına gireriz, hacıyız. Yani böyle bir yandan haccın hayatımızdaki etkisini ifade ederiz ve yanlıştan korkarız ama diğer taraftan da hani hac olmasa öbür her şey meşruymuş gibi bir hataya düşeriz. İşte bu hataya düşmeyeceğiz. Yani Maria annemizde de hacdan önceki duruşuyla hacdan sonraki duruşu tabii ki belli ediyor kendini. Yani bu hacıdır diye belli ediyor. Ama zaten gerekli terbiyeyi almış, öyle bir muhabbete girmiş. Şimdi daha önce söylediğim gibi bunca yıl Hristiyan olarak Hristiyanlar içerisinde yaşamış, her türlü entrika, hile, desise ve ihaneti görmüştü. Ama o zaman bütün bunları normal zannediyordu. Genel olarak öyle bir yetişme yöntemi uyguluyorlardı ki sadece varlıklar değil, bütün insanlar da adeta Yahudilere göre Yahudilere, Hristiyanlara göre de Hristiyanlara efendim kulluk etsinler diye yaratılmışlardır gibi bir hata algı var. Bu algıyı da burada ifade etmek isterim. Çünkü öyle bir ortamda yetiştiği için o da ister istemez hadiselere bu gözle bakmıştı. İslam ile şereflenip Müslüman olduktan sonra bunun böyle olmadığını, Yahudilerin de Hristiyanların da yalan söylediklerini açıkça gördü. Evet, Yahudilerin de Hristiyanların da yalan söylediklerini açıkça gördü efendim. Her gelen vahiy ile bir başka yönü değişti. Rabbani buyruklarla değişirken nebevi beyanlarıyla da şekillendi. Şimdi bunu açmam gerekiyor. Ne demek? Ben şimdi kaç zamandır radyo sohbeti yapıyorum. İşte yazıyorum, çiziyorum, çalışıyorum, anlatıyorum, okuyorum bazen efendim. Ama ne kadar değişiyorum, ne kadar hissediyorum onu Allah bilir. Siz beni görmüyorsunuz, ben sizi görmüyorum. İşte mikrofonlara buradan konuşuyorum, siz de oradan dinliyorsunuz beni. Bütün mesele bu ifadeleri hayatımıza bir mana katmasıdır. Yoksa yani işte sadece bir radyo programı olsun diye değil. Burada Rabbani buyruklar, işte ayet-i kerimeler, Kur'an-ı Kerim, nebevi beyanlarda hadis külliyatlarımız. Şimdi yani Kur'an ve sünnet bütünlüğü içinde olacağız. Yani Kur'an olmadan İslam olmaz, sünnet olmadan Müslüman olmaz, ümmet olmaz der büyüklerimiz. O yüzden Resulullah aleyhisselam hac ile ilgili o kadar ayet var. Kur'an-ı Kerim'de müstakilen hac suresi var. Buna rağmen haccı benden görüp öğrenin buyurmuştur. Çünkü Kur'an-ı Kerim hacla ilgili hükümleri indirir. Uygulama Peygamber aleyhisselama aittir. Yani laboratuvar hadislerdir. Hadisler olmadan bu iş olmaz. İşte bunları görüyor, öğreniyor ve yani vahiy ile yanlıştan doğruya, daha doğruya, daha iyiye doğru değişiyor. Hadislerle de daha mükemmel bir şekilde şekilleniyor. Dahası var efendim. Diğer annelerimizde aynısını görürüz. Hazreti Maria annemiz geçmişine yandığı gibi geçmişine takılarak zaman öldürmüyordu. Bunu bilmemiz gerekiyor. Yani şimdiye kadar işte genç kız, yetişkin genç kız oluncaya kadar işte Hristiyan yaşamış. Boşa gitmiş o günlerim diyor. Fakat geçmişe bakarak, yani geçmiş geçmişte kalsa da geleceğe etkisi oluyordu tabii. Geçmiş geçmişte kalmaz. Gelecek ne olacağı belli değil. An anda durmaz. Yani Hazreti Ali de böyle buyurur. Yani geçmiş geçmiştir. Geçmişe takılıp kalmayın ama değerlendirin. Gelecek gelip gelmeyecek biz bilmiyoruz ama hazırlık yapın. Anı yaşayın diyor. O anda ne yapılması gerekiyorsa yapın. Ama canım geçti, boş ver. Mesela Allah muhafaza, diyelim bir vakit namazı kılamadık, geçirdik. Geçti gitti, boş ver der miyiz? Suç işledik, hata ettik, Allah muhafaza. Tevbe istiğfar edeceğiz, namazımızı kaza edeceğiz. Fakir fukara tasaddukta bulunacağız ki Allah bizi affetsin. Öyle yok, geçmiştir diye. Sabahleyin sabah namazına kalkma niyeti olmayan saati o saate kurmayacaktır. Yani uyanırsam kılarım demeyecek, kendini namaza ayarlayacak, o da gelecek. Ama akşam işte evde ise akşam mı kılması gerekiyor, yatsı mı kılması gerekiyor, ne yıkılması gerekiyorsa kılacak. Şimdi burada Maria annemiz, bir kez daha söylüyorum. Maria annemiz geçmişine yandığı gibi geçmişine takılarak zaman öldürmüyordu. Geçmiş geçmişte kalsa da geleceğe etkisi oluyordu tabii. Bunu biz zaten çok defa görüp yaşadığı için putperestler gibi bazı şeyleri ilahlaştıran ve kendilerini ehli kitap zanneden Yahudi ve Hristiyanlara bir yandan acıyor, bir yandan da kızıyordu. Onların cahillerine acırken bile bile inkar eden asilere çok kızıyordu. Kendilerini alim diye öne çıkarıp her yönden tahrif edilerek birçok şeyleri ekleyip çıkararak ilahi yönü kalmamış olan kitapları ile bunca insanı kandırmaya devam ediyorlardı. Maria annemizden bize nakledilen sözler neredeyse hiç yok. Neredeyse. Bir tanesini paylaşayım. İslam ile şereflendiren, ikinci hayatımda beni Müslüman olarak yaşatan ve nebiler nebisine zevce yapan Allah'a hamdolsun. Bu bize kaynaklarımızdan gelmiş. Maria annemizin ifadesidir. Aynı ifadeyi Reyhane annemiz de kullanır, Safiye annemiz de kullanır. Muhtemelen yani ya üçü de bunu ayrı zamanda söyledi, bilmiyoruz yani. Ama kaynaklar aynı kaynaklar. Dolayısıyla burada ifade edeyim. Yani tesbihat yapar gibi bunları dilinden düşürmüyor. Kendini yenilemeye çalışırken hac ibadeti bu yenilemeyi daha bir tetiklemiş, daha bir muhabbete yöneltmişti. Öyle ki Resulullah Aleyhisselam onun çok beğendiği ve her istediği her şeyi kendisine veriyordu. Her şey normal serinde giderken kendisi gibi carilikten gelme Reyhane annemiz hastalandı. Daha doğrusu veda haccın diye meşhur olan o hac dönüşü kısa bir süre sonra Medine'de hastalandı. Çok yatmadan da vefat etti. Resulullah Aleyhisselam'ın ilk sevgisi Hatice annemiz Mekke döneminde vefat etmiş. Mekke'de defnedilmişti. Medine döneminde ilk vefat eden Zeynep binti Huzeyme annemiz olmuş. Cennetül Baki kabristanına defnedilmişti. Şimdi de Reyhane annemiz vefat etmiş. Onu da Medine'de Zeynep annemizin yanına defnettiler. Hiç çocuğu olmayan Reyhane annemiz ardında hiç yakını yoktu. Hiç çocuğu olmayan Reyhane annemizin ardında hiç çocuğu yoktu. İslam'a girip Resulullah Aleyhisselam ile evlenmemiş olsaydı kendisi de hiç bilinmeyecekti belki de. Bunun altını çiziyorum. Bazıları hürmetine meşhur olurlar. Bu iki annemizin durumu aynı. Reyhane annemiz ardında güzel hatıralar bıraktıktan sonra her şeyin sahibi olduğu gibi dünya ve ahiretin sahibi olan Yüce Allah'a ruhunu teslim ederek ahiret alemine yolcu edildi. Reyhane annemizin böyle bir anda ölüp gitmesi Maria annemizi çok farklı bir atmosfere soktu. Ölümü ilk defa bu kadar yakından hissetmişti. Düşündürücü ölüm, düşünen insanların yeniden dirilmesi için önemli fırsatlardan biridir. O yüzden ölümü dilimizden, aklımızdan çıkarmayacağız. Bu bize Resulullah'ın tavsiyesidir. Yüzümüzü ne yana çevirirsek çevirelim, hep ölümü hatırlayacağız. Yani sağda dönsek, sırada dönsek, öne arkaya dönsek, yani en mutlu olduğumuz bir anda da bir kriz, bir deprem, bir şey gidersiniz yani. O yüzden her an ölüme hazırlıklı olmak biz Müslümanların olmazsa olmaz çalışma alanlarından biri. Evet efendim, şimdi annelerimizi paylaşırken en zorlandığım konulardan birine geldim. Buraya girip herhalde orada, çünkü bu uzundur bu mevzu. Anlatırken de zorlanıyorum. Bütün annelerimizin hepsinde tek tek var bu konu. Hepsine tek tek anlatmama rağmen aynı zorluğu çekiyorum. Yani ölüm meselesi. Yani Resulullah Aleyhisselam'ın vefat sahnesi efendim. Hazreti Maria annemiz de içlerinde olmak üzere bütün annelerimizin gönlü, gözü, kulağı Meymune annemizin evindeydi. Niçin? Resulullah Aleyhisselam orada olup hastalanmıştı çünkü. Resulullah Aleyhisselam'ın hastalığı Safer ayının son günlerinde Hazreti Zeynep binti Cahş annemizin evindeyken başlamıştı. Meymune annemizin evine geldiğinde hastalığı bir hayli artmıştı. Öyle ki burada bir hafta yatmak durumunda kaldı. Yani sürekli yaptığı gibi sevgili annelerimizin yanına sırayla gidemedi. 7 gün boyunca Meymune annemizin yanında kaldı. Şimdi Resulullah'ın vefatı esnasında en çok öne çıkan Ayşe annemiz biliyorsunuz. İlk kez evinde hastalandığı için Zeynep binti Cahş, ama evinde bir hafta kaldığı için Hazreti Meymune annemiz. Ölüm anında bir feryadından dolayı Ummu Seleme annemiz. Her annemizin işte veya yine o anda yine bir ifade kullanan Hazreti Safiye annemiz var. Ama burada Maria annemize ilişkin müstakil bir rivayet yok. Ancak ben kitapları, kaynakları araştırdığımda Maria annemizi yazanlar Resulullah'ın vefat sahnesini hiç işlememişler. Sanki onun hanımı değil bu. Ya bu kadının da sonuçta kocası bu ve hem kocası hem peygamberi. Bir de çocuğu, bebeği vardı. Daha önce bunu gördük. Bebek öldü. Gördük. Bak, bir yandan kocası, bir yandan çocuğunun babası, bir yandan peygamberi vefat ediyor ve bu kadına hakkında hiçbir yazı yazılmıyor yani. O yüzden kaynakları çok daha sıkı, daha ciddi bir şekilde taradığımız zaman o sahnelerin hepsinin içinde annelerle beraber olduğunu görürüz. Yani hadiseyi bütün görmemiz gerekiyor. Maalesef yani böyle Yahudilikten gelmiştir, Hristiyanlıktan gelmiştir diye bazen farklı bakılıyor. Diğerlerinin geldiği de putperestlikten gelmişler. Kimi kime üstünlüğü var yani. O yüzden anlatırken bir şey genelde dikkatten kaçıyor bu. Ben bunu burada sizlerle bütün paylaşmaya çalışacağım. Sadece Maria annemiz değil tabii ki. Sevgili annelerimizin hepsi seferber olmuşlardı. Sahabiler seferber olmuşlardı. Bütün herkes bir şey yapmak için çırpınıyor. Resulullah Aleyhisselam hastalığından biraz iyileşme görünce hemen kalkıp ziyaretler yapıyordu. Burada hepimizi etkileyen bir şey var. Baki kabristanında metfun Müslümanlar için dua ettiği gibi Uhud şehitleri için de dua ve istiğfar etmesi Peygamberimiz Aleyhisselam'a Allah tarafından emredilmişti. Bunun üzerine Uhud'a gitti Aleyhisselam. Uhud şehri için dua ve istiğfar etti. Biliyorsunuz Uhud Medine merkeze 5 kilometre. Ve hasta biraz toparlıyor, oraya gidiyor. Bazıları İslam'da şu yoktur, bu yoktur, bu yoktur diye diye neredeyse bizi mezarlıklara bile götürmeyecekler. Oysa mezarlığa gidince nasıl selam verilir, orada neler yapılır bunu hep Resulullah'ın hayatından görürüz. Üstelik vefat hastalığı esnasında en öne çıkan bir mesele de budur. Hem Uhud'a kadar gidiyor hem de mescide işte yakın diğer tarafında bulunan biliyorsunuz Baki kabristanında asabını oradaki vefat etmiş olan asabını ziyaret ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Mariye annemiz radıyallahu anh'a diğer bütün annelerimiz gibi Resulullah aleyhisselamın hastalığı ve vefatı esnasında mümkün oldukça yanında bulunup yine hepsiyle beraber bütün hizmetlerini yapmaya çalışıyordu. Uhud ziyaretinden dönüp mescide girerek minbere çıkıyor aleyhisselam. Her zamanki gibi Yüce Allah'a hamdü senetten sonra söze başlıyor. Şimdi efendim bir konuşmaya başlayacağımız zaman efendim sünnet olan budur. Euzu Besmele'yi çekeriz. Elhamdülillah Rabbil Alemin diye hamd ederiz. Selam selam getiririz. Sonra diyeceğimizi deriz. Sünnet olan budur. Ama aleyhisselam orada bunları yaptıktan sonra hem gitti ziyaretleri yaptı ölülere sonra geliyor dirilere veda eder gibi bu uzun bir ifadedir. Ben bir bölümünü sizlerle paylaşayım. Buyuruyor ki ben sizin Havz-ı Kevser'e ilk erişeniniz olup sizi orada karşılayacağım. Havzun genişliği Eyle ile Cuhfe arasındaki mesafe gibidir. Sizinle buluşma yerimiz Havz-ı Kevser'dir. Ben sizin hakkınızda şehadet edeceğim. Ben şu anda onu görüyorum. Şu anda bana yerin hazineleri, yeryüzünün bütün anahtarları verildi. Vallahi ben sizin için benden sonra şirke düşersiniz diye korkmam. Fakat ben sizin için benden sonra dünyaya kapılır ve onun üzerinde birbirinizi kıskanırsınız. Birbirinizi öldürürsünüz. Ve sizden öncekilerin yok olup gittikleri gibi siz de yok olup gidersiniz diye korkuyorum. Korkuyorum, korkarım. Subhanallah. İfadeye dikkat edin. Resulullah'ın ihtarı ilginç. Fakat ben diyor, sizin için benden sonra dünyaya kapılır ve onun üzerinde birbirinizi kıskanırsınız. Birbirinizi öldürürsünüz. Ve sizden öncekilerin yok olup gittikleri gibi siz de yok olup gidersiniz diye korkarım. Bir kez daha subhanallah. Bu ne düşündürücü bir uyarı böyle. Ashab-ı kiram böyle bir sonuçtan korkup Allah'a sığındılar. Bütün annelerimiz de aynı şekilde subhanallah diyerek hepsi Allah'a sığındı. Bu vesileyle bir kez daha hatırlatıyorum. Böyle çok çarpıcı rivayetleri gördüğümüzde Allahu Ekber, Subhanallah, La Havle ve La Kuvvete İlla Billah gibi bize yakışan bir gönül tepkisi vereceğiz. Vay deme, vay anam gibi böyle sokak ağzıyla Müslüman durmayacak. Resulullah Aleyhisselam bu uyarıcı hitabesinden sonra hasta olduğu halde böyle ziyaretleri birkaç defa tekrarladı. Her seferinde hastalığı ağır basınca yatmak zorunda kaldı. Bunca acılarına rağmen Resulullah Aleyhisselam sevgili hanımlarının hepsinin bir araya toplanmalarını istedi. Bu amaçla onların hepsini beraber yanına çağırdı. Onlarla kısa bir muhabbet ettikten sonra asıl konuya girdi. Ben yarın neredeyim? Onlarda nerede olacağını söylediler. Bu arada sevgili annelerimizin her biri Resulullah'ın hastalığını Hazreti Ayşe'nin odasında geçirmesi için kendilerinden muvaffakat istediğini anladılar. Anlamak da yetinmeyerek Resulullah'ın arzu ettiği şeye razı olduklarını söylediler. Şimdi burada çok önemli bir durumdur bu. Aleyhisselam vefat ederken bile önümüze ne güzel bir şey koyuyor. Ya Resulallah dediler. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Ayşe'nin yanında olmak istiyorsan bu sana helaldir. Biz buna muvaffakat ederiz. Çünkü bizler ancak birer Müslüman kardeşiz. Bu hususta kıskançlık etmeyiz. İşte anneler bunlar. Anneler bu. Sizler benim böyle yapmamı, yani hastalığımı Ayşe'nin odasında geçirmemi bana helal ediyor musunuz? Evet ya Resulallah. Bunun üzerine onu hemen Ayşe annemizin odasına taşıdılar. Resulullah Aleyhisselam'ın bu aşamalarda çok farklı sıkıntılar yaşadığını, kaç kez ayılıp bayıldığını biliyoruz. Bütün annelerimiz gibi Mariye annemiz de, yani Ayşe annenin odasında olsa da bazen birerli ikişerli, bazen toptan gidip orada bulunuyorlar. Bütün hizmetleri hepsi beraber yapmaya çalışıyor. Resulullah Aleyhisselam vefatı esnasında, tekrar tekrar söyleyeyim ama gariptir, son nefesinde Ayşe anne olacak bir tek. Onu inşallah göreceğiz. Gerçi Ayşe anneyi görürken anlatmıştım ama burada bir kez daha inşallah anlatmaya çalışayım. Fakat Mariye annemizin, yani ölümle yüzleşmesi ilk oğlu İbrahim'in toprağa verdiğinde olmuştu. İkincisi, kendisinden önceki Reyhane annenin ölümünü gördü. Orada yüzleşmişti. Ama bu sefer hem çocuğunun babası, hem kocası, hem peygamberi olan Resulullah Aleyhisselam'ın vefatını bizzat yaşayacak. Ancak bunu bir hafta sonra yaşasın. Çünkü süremiz burada doldu. Biz burada noktayı koyarken haftaya yeni bölümde buluşmak üzere hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.